Ayrım 42.
Setropo Amai ve benzeri. Bu çılgın gecenin sonucu Matilde'in aşkına galip geldiğine inanması oldu. Bu sayfa yüzünden zavallı yazar birçok bakımından zarar görecek. Taş yürekli, duygusuz kimseler onu hayasızlıkla suçlayacaklar. Oysa o Paris salonlarını süsleyen gençlere, içlerinden bir tanesinin bile Matilde'in yaratılışını bayağı gösteren bu delilik hareketlerine kalkışabileceğini sanarak hakaret etmek arzusunda değildir. Matilde tamamıyla düşsel bir varlıktır. Hatta yazar onu hayalinde yaratırken 19. yüzyıl uygarlığına bütün çağlar arasında seçkin bir yer verecek olan sosyal adetleri hatırına getirmemiştir. Bu kışki baloların süsü olan genç kızların sakınım açısından hiçbir eksik davranışları yoktur. Onların büyük bir serveti, atları, arabaları, zengin arazileri, kısacası kibarlar aleminde insana hoş görünen bir mevki temin edecek şeyleri hor görmekle itham edileceklerini de hiç aklıma getirmedim. Bütün bu üstünlükleri can sıkıcı bulmak şöyle dursun, bunlar en sürekli isteklerin amacıdırlar ve eğer kalplerinde aşk varsa bu gibi şeyler içindir. Julien gibi az çok değerli olan yetenekli gençleri yükselten şey de aşk değildir. Bunlar kendi aralarında bir çeşit birlik kurarlar, birbirlerine sımsıkı bağlanırlar ve güttükleri düşünce ve siyaset galip geldiği zaman artık toplumun bütün çıkarlarına kavuşurlar. Böyle bir birliğe dahil olmayan düşün adamının vay haline. Onun ufak tefek başarılarını bile çok görürler. Onun hakkını yemek erdem erbabı için bir onur sayılır. Ne yapalım bayım? Roman denilen şey uzun bir yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır. Bu ayna bize kah göklerin maviliğini, kah yolun hendeklerinde biriken çamurları gösterir. Bir de torbasında bu aynayı taşıyan adamı ahlaksızlıkla itham edersiniz. Onun aynası yolun çamurlarını gösteriyor diye aynayı kabahatli buluyorsunuz. Çamurların bulunduğu bu uzun yolu, daha doğrusu suların birikmesine ve çamur olmasına meydan veren yol müfettişini suçlarsanız daha yerinde olur. Bizim ihtiyatlı olduğu kadar erdemli olan çağımızda, Matilde'in yaratılışında bir kızın daha bulunmasına imkan olmadığını söylemiştim. Bu sevimli kızın deliliklerini anlatmakla kimseyi kızdırmaktan artık eskisi kadar korkmuyorum. Ertesi gün sabahtan akşama kadar çılgınca ihtirasını yenebildiğini göstermek için bir fırsat kollayıp durdu. En büyük amacı her bakımdan Julien'i kızdırmaktı fakat hiçbir hareketi onun gözünden kaçmadı. Julien o kadar üzgün, o kadar sinirliydi ki bu kadar karışık bir aşk oyununu sezmesine olanak yoktu. Hele bu oyunun kendi lehinde bir şey olduğunu hiç fark edemezdi. Tersine bu oyuna kurban oldu. Belki de hiçbir zaman bu kadar çok mutsuz olmamıştı. Aklı hareketlerini yönetmekten o kadar aciz bir durumdaydı ki, o anda dünyaya geldiğine pişman olan bir filozof karşısına çıkıp da, elverişli durumlardan derhal yararlanmayı düşünün. Paris'te rastlanan bu çeşit kafa aşklarının, ruh durumunun 2 günden fazla sürmesine imkan yoktur deseydi, Julien onun bu sözlerinden bir şey anlamazdı. Fakat ne kadar coşkun olursa olsun Julien onurlu bir adamdı. İlk görevi sır saklamaktı, bunu anladı. Akıl danışmak, çektiği azabı şuna buna anlatmak, sıcaktan kavrulan bir çölden geçerken bir damlacık buzlu su bulan bir zavallının duyduğu mutluluğa benzer bir mutluluk olurdu. Julien tehlikeyi anladı, kendisine soru soracak olan kimsenin karşısında birdenbire boşanıp ağlamaktan, sırrını açığa vurmaktan fena halde korktu, odasına kapandı. Matilde'in bahçede uzun süre dolaştığını gördü. Nihayet konağa girdiğini görünce kendisi bahçeye indi. Onun bir gül kopardığı fidana yaklaştı. Gece zifiri karanlıktı. Birisi tarafından görülürüm diye korkmadan acısıyla baş başa kaldı, kendini iyice yüzüne kaptırdı. Mademoiselle de Lamolle'ün birkaç saat önce neşeli neşeli konuştuğu subaylardan birini sevdiğine artık zerre kadar kuşkusu yoktu. Gerçi Julien'i de sevmiş ama sonradan onun fazla değerli olmadığını görünce soğumuştu. Julien iyice inanmış bir halde içinden, ''Gerçekten de değer namına bende pek fazla bir şey yok.'' diyordu. Şöyle toptan bir karar verecek olursak anlamsız, bayağı, başkaları için can sıkıcı ve kendim için de tahammül edilmez bir yaratık olduğum meydana çıkar. Bütün yeteneklerinden, heyecanla sevdiği her şeyden artık fena halde tiksiniyor ve işte bu allak bullak olmuş, her şeyi ters gören muayilesine kapılarak hayat hakkında bir hüküm vermeye çalışıyordu. Böyle yanılmalar büyük adamlara özgü bir şeydir. Birçok kez kendini öldürmeyi düşündü. Bunu düşünmek çok hoşuna gidiyordu. Bu onun için huzur ve sükûna kavuşmaktı. Ölüm çölde susuzluktan, sıcaktan can veren mutsuz insana uzatılan bir bardak sudan başka bir şey değildi. Ölürsem beni sağlığımda olduğundan daha çok küçümseyecek. Ne fena bir anı bırakacağım diye bağırdı. Felaketin bu son uçurumuna düşen birisi için dayanılacak tek şey cesarettir. Julien kendi kendine yılmamak gerek diyecek kadar da yüreklilik göstermedi, fakat Mathilde'in penceresine bakarken panjurların arasından ışığı söndürdüğünü gördü. Heyhat, ömründe bir kez gördüğü o güzel odayı hayalinde canlandırıyor, muhayyilesi bundan öteye gidemiyordu. Saat 1'i vurdu. Julien'in çanın sesini duymasıyla merdiveni alıp odasına çıkacağım demesi bir oldu. Bu düşünce kafasında bir deha şimşeği gibi çaktı. Yapacağı işi haklı gösterecek nedenler artık durmadan aklına geliyordu. İçinden bundan daha mutsuz olamam ya diyordu. Merdiveni almak üzere koştu, fakat bahçıvan onu bir zincirle bağlamıştı. Küçük tabancalarından birinin horozunu kırdı ve onunla zincirin halkalarını büktü. O anda insanüstü bir gücü vardı, canlanmıştı. Birkaç dakika içinde merdiveni zincirden kurtardı ve Mathilde'in penceresine dayadı. İçinden bana kızacak, hakaretler yağdıracak ama ne çıkar diyordu. Onu bir kez öperim, son bir kez öperim, odama çıkarım ve kendimi öldürürüm. Ölmeden dudaklarım yanağına değmiş olur ya. Merdiveni uçarcasına çıkıyordu, panjura vuruyor. Mathilde birkaç saniye sonra duyuyor, panjura açmak istiyor, fakat merdiven dayalı olduğundan açamıyor. Julien panjura açık bulunduğu zaman tutmaya yarayan demir çengeli asılıyor, yere düşüp paramparça olmak tehlikesini göze alarak merdiveni şiddetle yerinden biraz oynatıyor. Mathilde de bu suretle panjura açabiliyor. Julien can çekişir bir halde kendini odanın içine atıyor. Mathilde, demek nihayet geldin diyerek onun kolları arasına atılıyor. Julien'in duyduğu taşkın mutluluğun derecesini kim anlatabilir? Mathilde'in duyduğu mutluluk da hemen hemen bundan aşağı kalmaz. Ona kendisini çekiştiriyor, yaptıklarına pişman olarak kendi kendisinden yakınıyor, nefes aldırmayacak şekilde kolları arasında sıkarak, "Zalimce gururumdan dolayı beni cezalandır," diyordu. ''Sen benim efendimsin, ben senin kölenim, isyan etmek cüretinde bulunduğum için ayaklarına kapanıp af dilemem gerek.'' Mathilde bu sözleri söylerken Julien'e sarılan kollarını bırakarak önünde diz çöküyordu. Sonra mutluluktan ve aşktan sarhoş olmuş bir halde ona yine ''Sen benim efendimsin'' diyordu. ''Ölünceye kadar senin kölen kalmak isterim. İsyan etmeye kalkışacak olursa köleni en şiddetli cezalara çarptır.'' Bir an geliyor, Mathilde aşığının kolları arasından sıyrılıyor, mumu yakıyor ve Julien onun saçlarının bütün bir tarafını kesmesine mani olabilmek için çabalıyor. Mathilde ona, "Senin kölen olduğumu hatırlamam için bunu yapıyorum," diyor. "Şayet günün birinde yine iğrenç bir gurura kapılacak olursam, bana bu saçları göster ve de ki, artık aşk yok, şu anda ruhunu kavrayacak olan heyecan da yok. Bana itaat etmek üzere yemin ettiniz, onurlu bir insansanız sözünüzü tutarsınız." Fakat mutluluğun ve kendinden geçişin bu derecesini anlatmaktan vazgeçmek herhalde daha yerinde olur. Julien'in erdemi ve dürüstlüğü de mutluluğundan aşağı kalmadı. Bahçelerin ötesinde, doğu tarafında, ta uzaktaki bacaların üstünden günün ağardığını görünce Mathilde, "Artık merdivenden inmek zamanı geldi," dedi. "Yapmak için kendimi zorladığım bu fedakarlıkla tadabileceğim en büyük mutluluktan kendi kendimi yoksun ediyorum. Size layık olan bu fedakarlığı ben sırf sizin onurunuza zarar gelmesin diye yapıyorum. Eğer kalbimi tanıyorsanız yaptığım bu fedakarlığın derecesini de anlarsınız. Benim için her zaman şu anda olduğunuz gibi kalacak mısınız? Şerefiniz üzerine söz veriniz, bu yeter. Şunu biliniz ki ilk buluştuğumuz geceden sonra sadece hırsızlardan kuşkulanılmamıştır. Monsieur de la Mole bahçeye bir bekçi koydurdu. Monsieur de Croisnois'un etrafı hafiyelerle dolu. Her gece ne yaptığı biliniyor. Mathilde zavallı çocuk diye bağırdı ve kahkahayla güldü. Dipnot, yazar bu cümleyi sonradan değiştirmiş ve şu şekle sokmuştur. Mathilde bunun üzerine kahkahayla güldü. Annesiyle bir hizmetçi kadın uyandılar, birisi kapıdan ansızın seslendi. Julien sevgilisine baktı. Mathilde sapsarı kesilmiş bir halde oda hizmetçisine sanki kendisini uyandırmış gibi çıkıştı, annesine söz söylemeye tenezzül bile etmedi. Julien, iyi ama ya pencereyi açacak olurlarsa merdiveni görürler dedi. Mathilde bir daha kolları arasında sıktı, merdivene atıldı ve indi, daha doğrusu ne yaptığının farkında olmadan kendisini aşağıya bırakarak bir anda yerle buluştu. 3 saniye sonra merdiven ıhlamur ağaçları altındaki yerini aldı ve Mathilde'in onuru da kurtarılmış oldu. Kendisine gelen Julien, her tarafının kanter içinde ve hemen hemen çıplak denecek halde olduğunun farkına vardı. Kendini kollamadan merdivenden inerken yaralanmıştı. Doruğuna ulaşan mutluluğu sayesinde yeniden bütün enerjisine kavuştu. O anda karşısına 20 kişi çıksa seve seve hepsine birden saldırırdı. Çok şükür kabadayılığını göstermesine gerek kalmadı. Merdiveni her zamanki yerine uzattı, zincirini bağladı. Mathilde'in penceresi altında, egzotik çiçeklerin bulunduğu yerde merdivenin bıraktığı izleri düzeltmeyi de unutmadı. Yerdeki izlerin tamamıyla silindiğine emin olmak için, karanlıkta elini toprağın üstünde gezdirirken yukarıdan bir şeyin düştüğünü hissetti. Bu düşen şey Mathilde'in keserek ona attığı bir tutam saçtı. Mathilde odasının penceresindeydi. Julien'e oldukça yüksek bir sesle, ''İşte cariyen sana bunu gönderiyor. Bu ölünceye kadar itaat edeceğimin belgesidir.'' dedi. ''Ben artık kendi aklımla hareket etmekten vazgeçiyorum. Sen benim erkeğimsin.'' Bu hareket karşısında kolu kanadı kırılan, mağlup olan Julien, az kaldı tekrar gidip merdiveni alarak sevgilisinin odasına çıkacaktı. Fakat kendine hakim oldu. Bahçeden konağa girmek öyle kolay bir iş değildi. Bodrumun kapılarından birini zorla açmaya muvaffak oldu. Eve girdikten sonra odasının kapısını çıt çıkarmadan açmak zorunda kaldı. Biraz önce ayrıldığı küçük odada ceketinin cebindeki anahtarı telaş yüzünden almayı unutmuştu. Allah vere de Mathilde onları saklamayı akıl etse, yoksa halimiz haraptır diye düşündü. Nihayet yorgunluk mutluluğa galip geldi ve gün doğarken Julien derin bir uykuya daldı. Yemek zilini neden sonra işitti ve yemek salonuna gitti. Ondan biraz sonra da Mathilde geldi. Etrafında bulunanların hepsinden saygı gören bu güzel kızın gözlerinde parlayan aşk, Julien'in göğsünü kabartarak ona bir an mutluluk verdi. Fakat biraz sonra Mathilde'in ihtiyatsızlığı karşısında ürktü. Gerçekten Mathilde iyice düzeltmek için vakit bulamadığını bahane ederek, saçlarını o gece kesmekle yaptığı fedakarlığı Julien'in ilk bakışta görebileceği bir şekilde taramıştı. O kadar güzel bir yüzün bozulması eğer mümkünse, işte Mathilde bu hareketiyle buna muvaffak olmuş sayılabilirdi. O güzel saçlarının bir tarafı perişan bir haldeydi. Dipnot, perişan bir haldeydi. Bu kelimeleri yazar sonradan çıkarmıştı. Dipleri yarım parmak boyunda kalacak şekilde düzensizce kesilmişti. Yemekte Mathilde'in bütün davranışları bu ihtiyatsızlığı devam ettirmesine örnek oldu. Sanki Julien'i çılgınca sevdiğini herkese ilan etmek ister gibi bir hali vardı. Çok şükür ki o gün Monsieur de la Mole ile Markiz'in zihinleri yakında verilecek olan Cordon Bleu nişanına layık görülenlerin listesinde Monsieur de Chaulnes'un bulunmasıyla meşguldü. Yemeğin sonuna doğru Mathilde ağzından kaçırarak Julien'e ''Benim efendim'' dedi. Julien kulaklarına kadar kıpkırmızı kesildi. Belki rastgele, belki de özellikle Madame de la Mole o gün akşama kadar kızını yalnız bırakmadı. Bununla beraber akşamleyin yemek odasından salona geçerlerken, Matilde kaşla göz arasında Julien'e şu sözleri söylemenin fırsatını buldu. Bütün projelerim alt üst oldu. Sakın bunun benim tarafımdan yapıldığını sanmayın, olmaz mı? Annem hizmetçilerinden birinin geceleri benim dairemde yatmasına karar vermiş. O gün bir şimşek gibi gelip geçti. Julien'in mutluluğuna diyecek yoktu. Ertesi sabah daha 7'de kütüphanedeki yerini aldı. Mademoiselle de Lamolle'ün oraya uğramak tenezzülünde bulunacağını umuyordu. Julien ona bitmek tükenmek bilmeyen uzun bir mektup yazmıştı. Fakat Matilde ancak birkaç saat sonra öğle yemeğinde görebildi. Matilde o gün saçlarını büyük bir özenle düzeltmiş, kesik saçlarının yerini ustalıkla örtmüştü. Julien'e bir iki kez baktı fakat bakışı sakin ve ihtirassızdı. Yani artık benim efendim falan demek söz konusu değildi. Julien o kadar şaşırmıştı ki artık nefes bile alamıyordu. Matilde onun için göze aldığı fedakarlıkların hemen hemen hepsine pişman olmuştu. İyice düşündükten sonra Julien'in tamamıyla alelade değilse de uğrunda bu kadar çılgınlık yapmaya değecek kadar eşsiz bir erkek olmadığına karar vermişti. Kısaca artık aşkı falan düşündüğü yoktu. O gün sevmekten bıkmıştı. Julien'e gelince onun duyguları 16 yaşında bir çocuğun duygularından farksızdı. 100 yıl kadar uzun bulduğu bu öğle yemeği esnasında kalbi dayanılmaz bir kuşku, umutsuzluk ve hayretle kıvrandı durdu. Sofradan kalkmasına artık engel kalmayınca dosdoğru tavlaya koştu, daha doğrusu atılırcasına fırladı. Atına kendi eliyle eğer vurdu ve 4 nala sürdü. Onurunu kırmalarına meydan verecek bir zaaf gösterir diye korkuyordu. Meudon ormanından geçerken kendi kendine, ''Yorulmam, duygularımı öldürünceye kadar bitkin bir hale gelmem gerek.'' diyordu. Böyle birdenbire gözden düşmek için ne yaptım, ne dedim? Konağa dönerken bugün hiçbir şey yapmamalı, bir şey söylememeli, ruhum nasıl ölüyse vücudumun da öyle olması gerek. Julien artık yaşamıyor. Kımıldanan bu şey onun cesedinden başka bir şey değil diye düşünüyordu. 20. Bölüm Japon Vazosu. Önceleri kalbi felaketinin ne kadar büyük olduğunu anlamıyor, heyecanlı olmaktan çok şaşkındır. Fakat aklı başına geldikçe talihsizliğinin büyüklüğünü anlıyor. Onun için artık hayatta hiçbir zevk yoktur, hepsi mahvolmuştur. O yüreğini parçalayan müthiş umutsuzluğun bir ok gibi saplanarak yaptığı sancılardan başka bir şey duyacak halde değildir. Fakat vücudun çektiği acılardan söz etmek neye yarar? Yalnız vücudun duyduğu hangi acı vardır ki o ıstırapla mukayese edilebilsin? Jean-Paul. Akşam yemeği çanı çalıyordu. Julien ancak giyinecek zaman bulabildi. Salona girdiğinde Mathilde'in kardeşine ve Monsieur de Croisnoy'a o akşam Madame le Maréchal de Fervac'ın konağındaki davete gitmemeleri için yalvarırcasına ısrar ettiğini gördü. Mathilde onlarla o kadar şirin bir tavırla cilveler yaparak konuşuyordu ki bir kadının bundan daha hoşa gidecek bir biçimde davranmasına imkan yoktu. Yemekten sonra Monsieur de Lue, Monsieur de Kyle ve daha birçok ahbapları geldi. Sanki Mademoiselle de Lamolle de kardeşçe dostluk duygusuyla birlikte herkese mevkiine göre muamele etmek isteği uyanmıştı. O akşam hava çok güzel olduğu halde bahçeye çıkmamakta ısrar etti. Madame de Lamolle'ün oturduğu berjerden uzaklaşmamalarını istiyordu. Mavi kanepe kışın olduğu gibi şimdi de toplantının merkezi haline gelmişti. Matilde'in bahçeye karşı öfkesi vardı. Daha doğrusu bahçe ona çok can sıkıcı bir yer gibi görünüyordu. Orada kendisine Julien'i hatırlatan şeyler vardı da ondan. Felaket insanın aklını da azaltır. Kahramanımız beceriksizlik ederek vaktiyle o kadar başarılarına tanık olan hasır iskemlenin başında dikili kaldı. Bugün onunla hiç kimse konuşmadı. Sanki orada bulunduğunun bile farkında değillerdi. Hatta durumu bundan da beterdi. Mademoiselle de Lamolle'ün dostlarından, onun yanında kanepenin ucunda duranlar, ona arkalarını döner gibi bir tavır takınmışlardı. Kim bilir belki de bilinçli bir şekilde öyle davranmıyorlardı da Julien'e öyle geliyordu. Julien, saray çevresinde gözden düşmek bu olsa gerek diye düşündü. Kendisini böyle ezercesine hor görmeye kalkışan insanları bir an incelemek istedi. Monsieur de Lune'un amcası, kralın maiyetinde büyük bir görevdeydi. Bunun içindir ki bu yakışıklı subay, toplantıya yeni bir kimse geldi mi amcasının saat 7'de Saint-Cloud sarayına gittiğini, geceyi de orada geçirmek niyetinde olduğunu laf arasında söylemenin yolunu bulurdu. Aklı sıra herkesi ilgilendireceğini sandığı bu olayı saf bir tavırla anlatırsa da bu anlatış sık sık tekrarlanırdı. Julien, Monsieur de Croisnois'ı felaketin verdiği insafsız bakışlarla süzerken, bu sevimli ve iyi gencin saçma bir takım nedenlere, batıl inançlara haddinden fazla önem verdiğinin farkına vardı. O kadar ki Monsieur de Croisnois biraz önemli bir olayın basit ve doğal bir nedenden doğduğu söylendiği zaman üzülür, adeta kızardı. Julien içinden "Bu hal deliliğin bir başlangıcı," dedi. "Prens Kasarov'un bana anlattığına göre Çar Alexander da tıpkı böyleymiş. Paris'te geçirdiği birinci yıl boyunca papaz okulundan daha yeni çıkan zavallı Julien ilk kez olarak o sevimli gençlerde gördüğü zarafet karşısında hayran olmuştu. Onların gerçek karakterlerini ise henüz yeni anlamaya başlıyordu. Birdenbire "benim burada yaptığım şey aşağılık bir rolden ibaret," diye düşündü. Küçük hasır iskemlesinden pek fark ettirmeden kalkıp gitmesi gerekiyordu. Bir çare bulmaya çalıştı, tamamıyla başka şeylerle meşgul olan muhayyilesinden yeni bir şey istiyordu. Belleğine başvurması gerekiyordu. Ama belleğinin de bu gibi işlerde pek fakir olduğunu itiraf etmek gerek. Zavallı çocuk kibarlar aleminin adetlerini henüz iyice kavrayamamıştı. Salondan çıkmak için kalktığında çektiği acı halinden ve bütün tavırlarından belli oluyordu. 3 çeyrek saatten beri adam yerine konulmayan ve konulmadığı da zahmet edilip kendisinden gizlenmeyen aşağı bir insan, can sıkıcı, saygısız bir kimse durumunda bulunuyordu. Hasımları hakkında yaptığı eleştirileri düşünerek avunuyor ve felaketini göz önünde bir facia gibi büyütüyordu. 2 gece önce olup bitenleri düşündükçe her şeye rağmen yine göğsü kabarıyordu. Yalnız başına bahçeye çıkarken "benden istedikleri kadar üstün olsunlar," diye düşünüyordu. "Matilde bana hayatımda tattırmak lütfunda bulunduğu mutluluğu onlardan hiçbirine tattırmadı ya." Bu akıllıca düşünceleri bundan öteye gitmedi. Kaderin bir cilvesi olan ve şimdi bütün mutluluğunu elinde tutan bu acayip kızın karakterini hiç de anlamıyordu. Ertesi gün atını da kendini de öldüresiye yordu. Akşam olunca Matilde'in hep yanında durduğu mavi kanepeye yaklaşmayı artık denemedi. Ev içinde karşılaştıkları zaman Kont Norbert'in artık kendisine bakmak tenezzülünde bile bulunmadığının farkına vardı. "Yaratılıştan o kadar nazik, o kadar terbiyeli olan bu adam, bana karşı böyle kaba davranmak için kendisini herhalde pek çok zorluyordur," diye düşündü. Julien için o sırada uyuyabilmek bir mutluluk sayılırdı. Fakat ne çare, bitkin bir halde olmasına rağmen çekici anılar muhayyilesine üşüşüyordu. Paris civarındaki ormanlarda yaptığı atlı gezintilerle ancak kendisi üzerine etki yapabildiğini ve bunun Matilde'in duyguları ve düşünceleri üzerinde zerre kadar etkisi olmadığını, kendini tamamıyla kaderin akışına bıraktığını anlayacak kadar zeka gösteremedi. Ancak Matilde'le konuşacak olursa ferahlayabileceğini sanıyordu. İyi ama cesaret edip de ona ne söyleyebilirdi? Bir sabah dalmış derin derin bunu düşünürken ansızın Matilde'in kütüphaneye girdiğini gördü. "Biliyorum Monsieur, benimle konuşmak istiyorsunuz," dedi. "Allah Allah, bunu da size kim söyledi?" "Biliyorum işte, nenize gerek? Eğer şerefsiz bir adam gibi hareket ederseniz beni mahvedersiniz ya da hiç olmazsa bunu deneyebilirsiniz. Fakat bunda ciddi bir tehlike görmediğim için olduğum gibi görünmekten çekinmiyorum. Sizi artık sevmiyorum Monsieur, çılgınca muhayyileme kapılarak aldanmışım." Bu müthiş darbe altında aşktan ve ıstıraptan şaşkına dönen Julien kendisini haklı çıkarmaya çalıştı.